Ayrım 38.
Joseph kızardı. Demek düşündüğün şey bu. Hayır, bunun Berta'yla ya da başka bir kadınla hiçbir ilgisi yok. Sözlerin başka bir şey söylüyor, yüzün başka. Ben tahsilli değilim Joseph. Çünkü seçme şansım olmadı. Ama aptal da değilim. Matilde, mücadelemi küçümseme. Ben tüm yaşamımın anlamını yakalamak istiyorum. Bir adamın başkalarına karşı da ödevleri vardır. Ama kendisine karşı daha yüce bir ödevi vardır. O, ya kadının anlamı, kadının özgürlüğü. Ben erkekleri kastetmiyorum, insanları kastediyorum. Erkek olsun, kadın olsun, hepimiz kendi seçimimizi yapabilmeliyiz. Ben senin gibi değilim. Yaptığım seçimler başkalarını tutsak ediyorsa ben o özgürlüğü seçemem. Senin özgürlüğünün benim için anlamını hiç düşündün mü? Bir dulun, terk edilmiş bir kadının ne kadar seçim şansı olabilir? Sen de özgürsün, tıpkı benim gibi. Gençsin, güzelsin, çekici ve sağlıklısın. Peki, özgür müyüm? Kafan nerede senin Joseph? Bir düşün bakalım. Kadının özgürlüğü nerede? Benim okumama bile izin vermediler. Babamın evinden çıkıp senin evine girdim. Halılarımı ve eşyalarımı seçme özgürlüğüm için bile annemle büyükanneme karşı mücadele vermek zorunda kaldım. Matilde, bu gerçeklik değil. Yalnızca seni hapseden kültüre karşı takındığın tavrın. Birkaç hafta önce bir Rus kadın beni görmeye geldi. Rus kadınlar Viyanalı kadınlardan daha fazla bağımsızlığa sahip değil. Ama bu genç kadın özgürlüğünü ilan etmiş. Ailesine meydan okumuş, tahsil yapmak istiyor. İstediği yaşamı seçme hakkını kullanıyor. Bunu sen de yapabilirsin. İstediğin her şeyi yapmakta özgürsün. Senin paran var. Adını değiştirir, İtalya'ya taşınırsın. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. 36 yaşında bir Yahudi kadın özgürce seyahat ediyor. Joseph, sen iyice saçmalıyorsun. Uyan artık. Sözcüklerden çıkıp gerçek yaşama dön. Ya çocuklar ne olacak? Adımı değiştireyim ha? Onlar da tek tek kendilerine yeni birer at mı bulsunlar? Hatırlarsan Matilde, evlenir evlenmez dünyada en çok istediğin şeyin çocuk sahibi olmak olduğunu sen söylemiştin. Bir sürü çocuk. Senden biraz daha beklemeni rica etmiştim. Matilde, dilinin ucuna kadar gelen hiddet dolu sözleri geri çekip başını öteki tarafa çevirdi. Nasıl özgür olacağını sana ben anlatamam Matilde. Senin yolunu ben tasarlayamam. Çünkü o zaman senin yolun olmaz. Ama yeterince cesaretin varsa kendi yolunu kendin bulursun. Matilde ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Yüzünü ona doğru çevirdi. Ölçülü bir ses tonuyla konuşuyordu. Beni iyi dinle Joseph. Özgürlüğünü bulmak ve seçim yapmak mı istiyorsun? O halde bil ki bu da bir seçim anı. Bana yaşamını seçmen gerektiğini ve zaman içinde yaşamını burada geçirmeyi de seçebileceğini söylüyorsun. Ama Joseph, ben de kendi yaşamımı seçiyorum. Ve şu anda sana bunun geri dönüşü olmadığını söylemeyi seçiyorum. Hayatını tekrar benimle geçirmeyi asla seçemeyeceksin. Çünkü bu kapıdan dışarı çıkıp gittiğin an ben artık senin karın olmayacağım. Bu eve geri dönmeyi seçemeyeceksin. Çünkü bu ev artık senin evin olmayacak. Joseph gözlerini kapayıp başını önüne eğdi. Az sonra da kapının hızla çarpıldığını ve Matilde'nin merdivenlerden indiğini duydu. Bu hücumlar onu sersemletmişti ama tuhaf bir biçimde de hayat vermişti. Matilde'nin sözleri korkunçtu ama haklıydı. Bu kararın geri dönüşü olmamalıydı. İşte bitti diye düşündü. Sonunda bana bir şeyler oluyor, gerçek bir şeyler. Düşüncelerde değil, gerçek dünyamda bir şeyler oluyor. Bu sahneyi defalarca kafamdan geçirmiştim. Şimdi ise bunu hissediyorum. Kendi kaderimin kontrolünü ele almanın ne demek olduğunu artık biliyorum. Çok korkunç ama harika bir şey. Valizini hazırladı. Uyuyan çocuklarının yanına giderek hepsini tek tek öpüp fısıltıyla elveda dedi. Yalnızca Robert kımıldadı ve mırıl mırıl bir sesle "Nereye gidiyorsun baba?" dedi. Ve hemen arkasından tekrar uykuya daldı. Brouwer'in hiçbir acı duymaması ne tuhaftı. Kendini korumak için böyle hissiz kalabilmenin yolunu nasıl bulduğuna şaşırıyordu. Valizini kaldırdı, ofisine geçmek üzere merdivenlerden indi. Sabahın kalan saatlerini burada geçirecek ve Frau Baker'a ve hastalarını devredeceği 3 hekime uzun uzun talimat içeren notlar bırakacaktı. Acaba dostlarına da birer açıklama mektubu yazsa mıydı? Boş ver dercesine elini salladı. Eski yaşamıyla bağlarını koparma zamanı değil miydi şimdi? Nietzsche ona yeni bir benliğin eski yaşamın külleri üzerine kurulacağını söylemişti. Ama sonra Nietzsche'nin de birkaç arkadaşıyla hala temas halinde olduğu aklına geldi. Nietzsche bile tam anlamıyla kendini soyutlayamıyorsa o niye kendisinden bu kadar çok şey istesindi? Bunun üzerine en yakın dostlarına birer veda mektubu yazdı. Freud'a, Ernst Fleischl'a ve Franz Brentano'ya. Her birine de onu gitmeye sevk eden nedenleri ve bu nedenlerin bu kadar kısa bir mektupta anlaşılır bir şekilde anlatılamayacağını yazdı. Her bir mektuba "Güvenin bana" diye yazmayı ihmal etmedi. Bu anlamsız bir edim değil. Bu hareketim için çok önemli nedenlerim var. Daha sonraki bir tarihte bunları size açıklayacağım. Bir kadavrayı incelerken çok ciddi bir enfeksiyon kapan patolog dostu Fleischl için özel bir suçluluk duygusu hissetti. Ona yıllarca tıbbi ve psikolojik destek vermişti. Şimdi ise bırakıp gidiyordu. Brouwer'i hem dostu olarak hem de tıbbi konularda danışmanı olarak gören Freud'a karşı da suçluluk duyuyordu. Çünkü Freud ondan maddi destek de alıyordu. Sig, Matilde'den ne kadar hoşlansa da zamanla kendisini anlayacağını ve bu kararını affedeceğini umuyordu. Ona yazdığı mektuba, Freud'un Brouwer ailesine olan tüm borçlarının iptal edildiğini içeren resmi bir mektubu da ekledi. Bakestra ise 7 numaranın merdivenlerinden son kez inerken gözleri yaşlarla dolmuştu. Sokağın Densman'ının Fishman'ı alıp getirmesini beklerken ön kapıya takılı pirinç plakada yazan yazıya daldı. Doktor Joseph Brouwer, uzman hekim, 2. kat. Viyana'ya bir dahaki gelişinde bu plakayı orada göremeyecekti. Muayenehanesi de olmayacaktı. Evet, bu granit taşlar, tuğlalar ve 2. kat yerinde duracaktı ama artık hiçbiri onun olmayacaktı. Muayenehanesi onun varlığının kokusunu kaybedecekti. Çocukluğunun geçtiği evi ziyaret ettiğinde de aynı yokluk hissini yaşamıştı. O küçük evi hem kendisine çok yakın bulmuş hem de son derece acı veren bir kayıtsızlık hissetmişti. Şimdi o evde mücadele eden başka bir aile, belki de ileride doktor olacak istikbali parlak bir oğlan çocuğu yaşıyordu. Ama o, Joseph, gerekli biri değildi. Unutulup gidecekti. Zaman ve başkalarının varlığı onun yerini yutacaktı. Önümüzdeki 10 ya da 20 yıl içinde Brouwer ölmüş olacaktı. Hem de yalnız ölecekti. Kimin bana eşlik ettiğinin ne önemi var diye düşündü. Nasıl olsa herkes yalnız ölür. Eğer insan yalnız, zorunlulukta yanılsamaysa o zaman özgürüm diye keyiflendi. Yine de arabaya binince neşesinin yerini huzursuzluk duygusu aldı. Caddedeki öteki evlere göz attı. Onu seyrediyorlar mıydı acaba? Her pencereden uzanan bir baş var mıydı? Bu fevkalade olayın farkına vardıkları kesindi. Yarın öğrenecekler miydi? Matilde, kız kardeşleri ve annesiyle birlik olup, elbiselerini pencereden dışarı sokağa mı fırlatacaktı? Kocalarına kızan eşlerin böyle yaptığını duymuştu. İlk önce Max'ın evine uğradı. Önceki gün Nietzsche ile birlikte mezarlığı ziyaret ettikten hemen sonra ona Viyana'yı terk etme kararından söz ederek Matilde'nin mali işleriyle ilgilenmesini rica ettiği için Max onu bekliyordu. Max bir kez daha bu fevri ve yıkıcı karardan vazgeçmesi için onu var gücüyle ikna etmeye çalıştı. Ama ne fayda? Brouwer kararlıydı. Sonunda Max yorgun düşüp bacanağının kararına saygı gösteriyormuş gibi göründü. İki adam bir iki saat ailenin mali durumu hakkında konuştular. Brouwer gitmeye hazırlanınca Max birden koca gövdesiyle onun önüne dikilip kapıdan geçmesini engelledi. Bir an için özellikle Max kollarını kaldırırken Brouwer kendisine karşı fiziksel güç kullanacağını sanarak korktu. Ama Max sadece ona sarılmak istiyordu. Konuşmaya başladığında sesinde bir burukluk vardı. "Demek bu gece satranç yok, ha? Hayatım asla eskisi gibi olmayacak, Joseph. Seni çok özleyeceğim. Sen benim en iyi dostumsun." Kelimelerle karşılık veremeyecek kadar etkilenen Brouwer, Max'ı kucaklayıp hemen evden çıktı. Arabaya binerek Fishman'a tren istasyonuna gitmesini söyledi ve istasyona gelmeden hemen önce çok uzun bir yolculuğa çıkacağını anlattı. Ona 2 aylık maaşını verip Viyana'ya döndüğünde onunla temas kuracağına da söz verdi. Brouwer trene binmeyi beklerken Fishman'a asla dönmeyeceğini söylemediği için kendine çok kızdı. Ona böyle özensiz davranması hem de 10 yıllık bir beraberlikten sonra hiç olmuş muydu? Sonra kendini affetti. Zaten bir günde dayanabileceğinden fazlasını yaşamıştı. İsviçre'ye Berta'nın son birkaç aydır kalmakta olduğu Kreuzlingen kasabasındaki Bellevue sanatoryumuna doğru gitmekteydi. Birden bu şuursuz haline şaşırdı kaldı. Berta'ya gitme kararını ne zaman ve nasıl vermişti ki? Tren gürültüyle hareket etmeye başlayınca kafasını koltuğun yastığına dayadı. Gözlerini kapayıp o günün olaylarını düşünmeye daldı. Friedrich haklıymış. Geçen bütün zaman boyunca özgürlüğüm onu almamı bekliyormuş. Yaşamımı yıllar önce yakalayabilirdim. Viyana yerinde duruyor. Yaşam bensiz de devam edecek. Şimdi değilse de 10 ya da 20 yıl sonra yine ben olmayacağım. Kozmik bir perspektiften baksak ne fark eder ki? Zaten 40 yaşıma geldim. Erkek kardeşim öleli 8 yıl, babam öleli 10, annem öleli 36 yıl oldu. Şu anda hala elim ayağım tutuyorken hiç olmazsa yaşamımın bir kısmını ele geçirebilirim. Çok mu fazla şey istemiş oluyorum? Başkalarına hizmet etmekten, hep başkalarıyla ilgilenmekten bıktım, usandım. Evet, Friedrich haklı. Sonsuza dek bir boyunduruk yeminine bağlı kalmak mı zorundayım? Sonsuza dek pişmanlık duyduğum bir yaşamı mı sürdürecektim? Uyumaya çalıştı. Ama başı her öne düşüşünde gözünün önüne çocukları geliyordu. Onları babasız bıraktığını düşünmek içini burkuyordu. Friedrich haklı diye hatırlattı kendisine. Ne demişti? Bir yaratıcı olmaya ve ortaya yeni yaratıcılar meydana getirmeye hazır değilsen çocuk yapma. İhtiyaç için çocuk doğurmak yanlış bir şey. Yalnızlığını hafifletmek için çocuğu kullanmak yanlış. İnsanın kendisine benzer bir kopya çıkarmayı kendisine amaç edinmesi yanlış. Tohumlarını geleceğe doğru kusarak ölümsüzlüğü araması da yanlış. Sanki spermler bilincini taşırmış gibi. Ama yine de çocuklar ne olacaktı? Onlar birer hataydı. İstemeden sahiplendim. Nasıl seçim yaptığımı anlamadığım bir dönemde önüme çıktılar. Ama buradalar. İşte varlar. Onlar söz konusu olduğunda Nietzsche hiçbir şey söylememişti. Matilde ise çocukları bir daha asla göremeyebileceğini söyledi. Breuer ümitsizlik içinde çöktü kaldı. Ama hemen sonra kendini toparladı. Hayır, at bu düşünceleri kafandan. Friedrich haklı. Ödev, adap, sadakat, fedakarlık, özgecilik, kibarlık. Bunların hepsi de insanı uyutmaya yarayan ninnilerden başka bir şey değil. Hem de öyle bir uykuya yatırıyor ki kimse bu uykudan uyanamıyor. Uyansa da ancak yaşamının sonuna geldiği an oluyor bu. İşte o an insanın hiç yaşamamış olduğunu öğrendiği an oluyor. Benim bir tek yaşamım var. Sonsuza dek tekrarlanacak bir yaşam. Geçmişin ve geleceğin sonsuzluğu boyunca çocuklarıma karşı ödevlerimi yerine getireyim derken kendimi kaybetmemin pişmanlığını yaşamak istemiyorum. Eski yaşamımın külleri üzerine yeni bir benlik kurmam için bir fırsat bu. O zaman bunu başardığımda kendi çocuklarıma giden yolu da bulacağım. O zaman bir daha asla Matilde'nin toplumsal açıdan uygun dediği kavramlarının esiri olmayacağım. Çocuklarına giden bir babanın yolunu kim tıkayabilir? Bir balta olacağım. Keserek, yararak onlara giden yolu açacağım. Bugüne gelince Tanrı onların yardımcısı olsun. Hiçbir şey yapamam. Boğulmak üzereyim ve önce kendimi kurtarmam gerek. Ya Matilde? Friedrich bu evliliği kurtarmanın tek yolunun onu bitirmek olduğunu söylüyor. Ve evlilik bağı seni kıracağına sen onu kır. Belki Matilde de evlilik bağıyla kırıldı. Belki ben yokken daha iyi olacak. Belki o da benim gibi hapsedilmişti. Lou Salome olsa öyle derdi. Nasıl demişti? Başkalarının zayıflıklarının esiri olmayacağını anlatmıştı. Belki de benim yokluğum Matilde'yi de bağımsızlığına kavuşturacak. Tren Konstanz'a vardığında hava iyice kararmıştı. Breuer trenden inip geceyi istasyondaki küçük bir otelde geçirdi. Artık, dedi kendi kendine, ikinci ve üçüncü sınıf yaşam tarzına alışmanın zamanı geldi. Sabah olunca Kreuzlingen'e, sonra da Bellevue Sanatoryumuna gitmek için bir araba kiraladı. Sanatoryuma geldiğinde müdür Robert Binswanger'e beklenmedik bir müracaatın kendisini Cenevre'ye getirdiğini, hazır buralara gelmişken eski hastası Fräulein Pappenheim'i de ziyaret etmesinin iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Breuer'in bu isteğinde hiçbir tuhaflık yoktu. Kısa bir süre önce ölen daha önceki müdür Ludwig Binswanger'in Breuer'in çok eski dostu olduğunu Bellevue'de bilmeyen yoktu. Doktor Binswanger hemen Fräulein Pappenheim'i çağırtacağını söyledi. Az önce yürüyüşe çıkmıştı. Doktor Durkin yanında. Ona son durumu hakkında bilgi veriyor. Binswanger ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. İşte orada, bahçedeler. Buradan görebilirsiniz. Hayır, hayır Doktor Binswanger. Konuşmalarını kesmeyelim. Hasta doktor görüşmesinin her şeyin üzerinde bir önemi olduğuna yürekten inanırım. Hem güneş de muhteşem bugün. Viyana'da güneşi görmek çok zor bugünlerde. Eğer sizce bir mahsuru yoksa onu bahçede bekleyeyim. Ayrıca hiç rahatsız etmeyeceğim bir yerden onun durumunu, özellikle yürüyüşünü gözlemlemek benim için hayli ilginç olacak. Breuer, büyük bir araziye yayılan Bellevue bahçelerinin aşağı kesiminde Berta ve doktorunun yüksek ve özenle budanmış lüks tronların önündeki patikadan bir aşağı bir yukarı gezindiklerini gördü. Saklanıp gözleyeceği yeri iyi seçmişti. Yukarıdaki setlerden birindeki bir banka oturdu. O bölümü çevreleyen leylak sıralarının çıplak dalları Breuer'i tamamen saklıyordu. Bulunduğu yerden aşağısını ve Berta'yı gayet net görebiliyordu. Belki de yanından geçerse neler konuştuğunu da duyabilirdi. Berta ve Durkin onun bulunduğu bankın yanından az önce geçmişler, ilerideki patikada yürümekteydiler. Rüzgar, Berta'nın lavanta kokusunu ona kadar getirdi. Brüer, bu kokuyu iştahla içine çekip, onun bedenine yakın olma özleminin derin acısını duydu. Ne kadar da narindi. Berta birden durdu. Sağ bacağına kramp girmişti. Onunla yürüdüklerinde bunun ne kadar sık başlarına gelmiş olduğunu hatırladı. Destek almak için Durkin'e yaslandı. Ne kadar da sıkıcı abanmıştı ona. Tıpkı bir zamanlar Brüer'e yaptığı gibi. Şimdi iki koluyla da Durkin'e sarılmış, adamın bedenini kendisine doğru çekiyordu. Brüer onun bedenini kendisine de böyle bastırdığını hatırladı. Ah, göğüslerinin temasını hissetmek ne kadar güzeldi. Tıpkı kat kat şiltenin altındaki bezelye tanesini hisseden prenses gibi, o da her türlü engele karşı onun kadife tenli, yumuşak göğüslerini hissetmişti. Berta'nın üzerindeki pelerini ve Brüer'in kürk kenarlıklı paltosu bu zevk karşısında yalnızca ince bir zar kadar etkili engellerdi. İşte Berta'nın sağ bacak kasında ciddi bir spazm başlamıştı. Elini baldırına götürdü. Brüer sırada ne olduğunu biliyordu. Durkin hemen onu kucakladı ve yakındaki bir banka götürüp yatırdı. Şimdi sıra masajdaydı. Evet, Durkin eldivenlerini çıkarıyor, özenle ellerini mantosunun içinden kaydırıyor ve Berta'nın baldırına masaj yapmaya başlıyordu. Berta acıyla inleyecek miydi? Evet, yavaşça. Brüer sesini duyabiliyordu. Şimdi transa girmiş gibi gözlerini kapayacak, kollarını başının üzerine kaldıracak, vücudunu geriye atacak ve göğüslerini öne mi çıkaracaktı? Evet, evet işte yapıyor. Şimdi Berta'nın mantosu açılacak. Evet, Brüer, Berta'nın elinin sanki kendiliğinden kayıp düğmeleri açtığını gördü. Brüer, mantonun altında kalan elbisenin hep buruşup yukarı sıyrıldığını biliyordu. İşte, Berta dizlerini büküyor. Brüer daha önce bunu yaptığını hiç görmemişti. Elbisesi neredeyse beline kadar iyice yukarı sıyrılıyor. Durkin olduğu yerde dona kalmış, Berta'nın pembe, ipek iç çamaşırına ve hatları belli belirsiz görülen esmer üçgene bakıyordu. Uzakta, oturduğu banktan Durkin'in omuzları üzerinden baka kalan Brüer de taş kesilmişti. Düzelt üstünü başını, seni zavallı aptal. Durkin, Berta'nın elbisesini aşağı çekmeye ve mantosunu kapamaya çalışıyor.